Bros. Minimal. Herkese merhabalar. Ben Atilla. UXM Podcast'e hoş geldiniz. Bugün bu yayında yine Conversational UX üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ve bu alanda çalışan Zeynep'le birlikteyiz. Zeynep, yayınımıza hoş geldin.
Merhabalar.
Zeynep bize benim de podcast'te paylaşacaklarım var diyerek ulaşanlardan. Yanlış hatırlamıyorsam bize ilk olarak mail atmıştın, değil mi Zeynep?
Aynen, doğru. İnternetten baktım, mail attım. Sonra Slack'ten konuşmaya başladık.
Süper. Ya şeyi hatırlıyorum. Acayip enteresan işler yapan biriyim diye bir söylemim vardı sanırım mailde. Arçelik Asista projesinde çalışıyorum demişti. Sesli arayüz tasarımı üstünde çalışıyorum. Ve bu konu hakkında belki siz de beni tanımak istersiniz diye bir mail atmıştı bize. Bizle paylaşmıştı. Belki bir gün podcast çekebiliriz demiştin yine. İşte o gün bugün diyorum ve seni tanıyarak başlayalım mı?
Tabii ki.
Kendinden bahseder misin bize ve dinleyicilerimize?
Tabii. Benim aslında hikayem birazcık karışık. Yani karışık da demeyeyim ama işte liseden başlayan bir kafa karışıklığıyla diyebilirim. Lisede işte Avusturya Lisesi'ndeydim. Ondan sonra sayısalcıydım. Ama böyle hiçbir zaman da mühendis olmak istemediğim, o taraflara gitmek istemedim. Ne yapsam. En sonunda medya iletişim okumaya karar verdim. Ve bunun için de yine böyle lisedekilerden farklı bir yola giderek dedim ben Almanya'ya gitmeyeceğim. Bu iş orada olmaz bence. İngiltere'ye gittim. Oradaki bölümüm de aslında herkesin düşündüğü bu medya iletişim bölümü gibi değildi. Şimdi medya iletişim deyince insanların aklına neler geliyor? İşte sinema, televizyon gelen var, reklamcılık, PR, pazarlama. Bizim bölümümüz birazcık daha böyle insanı tanıyıp insanla iletişim kurma üzerine, daha sosyoloji tarafına kaçan bir bölümdü. Ben de okudukça işte insanlar soruyor ne olacaksın, mezun olunca ne yapacaksın diye. Böyle bir cevabım yok yani tam verebileceğim. Sadece işte bir PR ajansına girmeyeceğimi biliyorum. Marketing alanına hemen girmek istemediğimi, önce farklı bir şeyler yapmak istediğimi biliyorum. Daha sonrasında da işte mezun olunca böyle düşünürken service design kavramıyla tanıştım. İlk işim de aslında bununla ilgiliydi. Daha sonrasında birazcık böyle vizyon kazandıktan sonra diyeyim bir şekilde Arçelik'e geldim. O da böyle güzel bir şans oldu ve şu an böyle ilk projem dediğim Asista'da çalışmaya başladım. Asista'da yaptığım şey de aslında bugün günümüzde böyle gitgide önem kazanan sesli arayüz, sesli asistanların ekosistemini kurmak, onun uygulamasının arayüzlerini geliştirmekte.
Süper, harika. Böyle ayrıca bizimle podcast'e katılmak için iletişim kurduğun ve yayına geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Sesli arayüz tasarımı hakkında üçüncü konuğumuzsun. Daha önce Eliz ve Umut'la da sohbet etmiştik bu kapsamda. Dinleyicilerimize ayrıca dinlemedilerse o yayınları da dinlemelerini tavsiye ederek ben yine o yayınlarda değinilen benzer soruyu sana da yönelterek başlamak istiyorum. Sesli arayüz nedir? Bu aralar neden bu kadar bu konuyu konuşuyor ve karşılaşıyoruz? Gündemde olmasındaki nedenler nelerdir desem neler aktarırsın bize?
Şimdi sesli arayüz aslında ben önceki podcastları da dinledim bu Conversational UX ile ilgili. Sesli arayüzü birazcık daha böyle bunun içinde alt küme gibi düşünebiliriz. Çünkü Conversational UX dediğimiz şeyde chatbot'ta da aslında böyle bir iletişim var ama bunu yazılı olarak yapıyorsunuz. İşin içine ses girince gerçekten her şey değişiyor. Neden peki bu kadar popüler oluyor dersek şu anda çünkü ses bizim en doğal iletişim aracımız. Yani bir insanın ilk öğrendiği iletişim kurma şekillerinden biri diyebiliriz. Ben bu tür şeylerle...
Evet, çok özür dilerim böldüm ama çünkü aslında insanların düşüncelerini aktaran şey değil mi ses?
Evet, yani konuşmak, kesinlikle.
İletişim kurmak, evet.
Ben böyle bu konuyla asista ile ilgili sunumlar yaptığımda hep bir karikatürle başlıyorum. Onu çok seviyorum. Bence olayın özünü anlatmak için çok iyi. Bu böyle eski mağara adamlarının olduğu bir karikatür. Bir tanesinden konuşma balonu çıkıyor. Diğeri de konuşma balonunu almış böyle yerdeki taşa vurmaya çalışıyor. Diğeri de diyor ki onu diyor taşa vurmak için değil, konuşmak için kullanacaksın. Yani aslında o kadar eskiden beri hayatımızda olan bir şey. Şimdi
evet,
biz
doğru.
Yani telefonlara alıştık, her şeyi hızlı yapmaya alıştık. Peki daha da hızlı olan ve kendimizi daha kolay anlatabildiğimiz şey ne? Ses. Yani mesajlaşırken düşünün, bir emoji koymanız bile mesajın anlamını ne kadar değiştiriyor. Seste de bir tonlama oluyor, ona göre vermek istediğiniz mesaj değişebiliyor. Dolayısıyla birazcık özümüze dönmek olarak nitelendiriyorum ben bu sesli arayüzün bu kadar popüler olmasını.
Yani belirttiğim gibi hani konuşmada, hani düşünceleri aktarmada onu anlamaktan öte onun yani sesin tonu bile aslında iletişimin bir parçası oluyor. Çok güçlü, değişik yani acayip değişkenleri olan, hani bu bağlamda da işte Neural Language Understanding kısmında hani belki ilerleyen yayınımızda ilerleyen dakikalarda belki paylaşıyor olursun bu tarz bilgileri, ama hani en azından benim de diğer konuklardan öğrendiğim kadarıyla işte o anlamlandırıp bir şeyler yapma aşaması bile çok şey, böyle hani insanı düşününce böyle bir yandan hoşuna giden, hani bir yandan kim zaman da ürperten, hani bu işte AI meseleleri, gelinen noktalar vesaire. Bunlara belki değiniyor oluruz ilerleyen süreçlerde. Ben böyle biraz şeye yönelteceğim. Yani biraz böyle globaldeki sesli arayüz gelişmelerinden hani konuşsak mı? Herhalde popülarite hani Siri ile başladı sanırım. Ya da son kullanıcılarda yaygınlaşması bu vesileyle oldu diyeyim. Yani Apple pazarlamada inanılmaz bir şirket gerçekten. Hani var olan bir ürünü sanki ilk kez çıkıyormuş veya yeniymiş gibi lanse etmekte çok başarılar. Hani işte onun dışında Google Home var, Amazon'un Alexa'sı var, Arçelik'in Asista'sı var vesaire. Sence bu alana olan yatırımların, gelişmelerin nedenleri ne? Hani insan ihtiyaçlarında nelere dokunuyorlar sesli asistanlar?
Tabii. Şimdi dünyadan başlayacak olursak bu ilk Siri ile çıkmış bir şey. Ya ben bildiğim kadarıyla bu kadar hayatımıza girmesini sağlayan şey Siri. Ben üniversitedeyken Amerikalı bir arkadaşım vardı. İşte böyle bir gün oturuyoruz. Babasını arayacak. Ondan sonra aldı telefonu, Siri ile konuşuyor. Babam ara, babam ara. Ama bir türlü Siri bunu yapamadı. Ve ben o zaman şöyle düşünmüştüm içimden. Ya bunu 5 kere söyleyip yapana kadar aslında aramıştı ve konuşmuştu bile. Yani neden bu kadar inat ediyor? Bizim Türkiye'de böyle bir sabrımız yok. Dünyada diğer ülkelerde, özellikle Amerika'da bu çok daha kolay yayılıyor. Bu konuda VoiceBot var. Benim düzenli olarak da takip etmeye çalıştığım bu sesli teknolojilerle ilgili çok güzel raporları olan bir yer. Şimdi başlamadan önce ona baktım tekrardan, son sayılar neymiş diye. Gerçekten inanılmaz. Yani Amerika'da bugün 18 yaş üstündeki hani adult diyebileceğimiz insanlara 60 milyon kişinin smart speaker'ı var. Şimdi smart speaker'ı neden böyle İngilizce söyledim? Bu bence birazcık karışıyor. Sesli arayüzle sesli asistan aslında ikisi farklı şeyler. Biz sesli asistan dediğimizde de işte Google Asistan mesela Türkçe'de çıktı. Yine Siri gibi telefonun içinde. O da değil. Bu benim bahsettiğim bayağı Alexa, Google Home gibi. Yani ekstradan para verip eve sokmaktan bahsediyorum. Bence bu o yüzden çok daha kritik bir şey. Ve insanlar yani bir tane alıp evine koymuyor. Mesela salonuna bir tane koyuyor, yatak odasına bir tane koyuyor. O kadar benimsemiş durumdalar.
Şimdi, evet, yeni bir pazar aslında. Yeni
ya kesinlikle olur. Ve bunun pazarlamaya da çok büyük bir etkisi olacağı söyleniyor. Yani şu an Türkiye'de böyle bir durum yok ama yurt dışında da çok güzel örnekleri var. Onlardan da bahsederim.
Şimdi, yani biz hızlı adapte oluruz. O konuda şüphem yok ülke olarak. Hani tüketim konusunda inanılmaz hızlı adapte olan bir ülkeyiz.
Öyleyiz. Onu da asistaya gelince anlatayım yani. Gerçekten öyle miyiz, değil miyiz? Biz neleri doğru yaptık, neleri belki yanlış yaptık? Ya buradan birazcık hani dinleyenler de belki bir şeyler öğrenir. Yani benim ümidim daha çok o yönde. Şimdi Amazon bunu ilk yaptığında, yani Alexa'ya çıktığında aslında pazarda Siri olmasına rağmen çok hızlı bir yükseliş göstermedi ama bu tamamen adapte edebilmeyle ilgili bir şey. Mesela şimdi Amerika'da birazcık daha böyle yavaş başladı ama ekosistem büyüdü. İnsanlar da aslında bu Alexa Skill diye nitelendirilse yetenek dediğimiz bizim Türkçe'de farklı uygulamaları da geliştirmeye başlayınca ya orada kendine bir dünya kurmuş oldu, daha hızlı oldu. Sonra işte Alexa farklı ülkelere de açılmaya başladığında aslında böyle bakıldığında örneğin Avustralya'da adaptasyon çok daha hızlı oldu. Neden? Çünkü Amerika'dan zaten biliyor insanlar. Bizim de bugün işte Siri'yi kullanmamızda belki birazcık bunun katkısı vardır. Ama yurt dışında bu gerçekten başka bir platform. Yani nasıl ki bizim telefonumuz var ya da nasıl ki birileri uygulama geliştirirken hem iOS için geliştiriyor hem Android için geliştiriyor. Artık yani sesli asistanlar, smart speakerlar için de geliştirmeye başladılar. Bu yani globalde gerçekten çok ilerlemiş ve bence daha da ilerleyecek bir şey. Yani hayatın bir parçası olma yönünde. Türkiye'ye evet, yani gelirse...
Şunu mu... Çok özür dilerim, bölüyorum ama şeyi, yani şunu mu demek istiyorsun ya da ben hani biraz öyle anladım, yanlışsan beni toparla lütfen. Aslında ürünleşen ayrı bir şeye dönüşüyor. Hani üçüncü parti, hani dediğin gibi Alexa zaten fiziki bir ürün değil mi?
Evet doğru. Google hani Home da o işte, şekilde.
Aynen. Arçelik'in asistası gibi. Google Home da aynı şekilde. Apple'ın da yine galiba HomePod'u vardı.
Var, evet.
Değil mi? HomePod vardı. Evet doğru. Ama işin biraz da yazılımsal kısmı var sanırım. Hani Apple'ın veya Google'un güçlü olduğu taraflar işte biraz daha işte telefonların içine de işte Siri'yi sokabilmeleri veya Google Asistan'ı sokabilmeleri. Amazon o bağlamda biraz galiba dezavantaj durumda ama yani Apple düşündüğümüz zaman Mac bilgisayarlar, saat vesaire derken aslında birçok yerden beslendiği bir şey var, ekosistemi var. Kendi ekosistemi içerisinde de gerçekten çok iyi çalışıyor vesaire. Güçlü olduğu tarafları da o gibi geliyor bana. Ama sen sanki biraz şeyden bahsettin. Hani yekpare farklı bir ürün. Hani akıllı ev aracı diye tanımlayacağımız şeylerden bahsediyorsun şu an.
Evet yani şöyle söyleyeyim. Mesela Apple Siri ile başladı. Şu an Mac'te de Siri var. Ondan sonra gitti bir de HomePod yapacağım ben dedi. HomePod da o Amazon'un yakaladığı başarıyı kesinlikle yakalayamadı. Yani çok yayılan bir ürün olmadı. Alexa tarafında Alexa tamamen bir cihaz. Farklı modelleri var. İşte görüntülü olan Echo var mesela. Onlar böyle ayrıca bir şey entegre edemediler tabii bu geliştirdikleri teknolojiyi. Ama şöyle bakarsak işte Google ne yaptı? Önce Google Home'la çıktı. Daha sonra işte Google Asistan'ı bir sürü dile yaydı. Böylece telefonlarımıza da girdi. Çünkü bir özellik sağlıyorsanız aslında Google hayatın her noktasında olmak istiyor. Ya yani ben evde Google Home'a sorayım ve cevabını alayım ama işte atıyorum taksi çağıracaksam diyelim. Evden çağırdığım zaman kapının önüne çıktığım zaman da taksimin gelmesine ne kadar kaldığını öğrenmek için evde olmak zorunda olmayayım, onu da telefonumdan sorabileyim gibi. Aslında uçtan uca bir deneyim. Yani bunun gitmesi gereken yerde bu zaten. Bir de ne oluyor? Yani bu Amazon'un da yaptığı, hani belki telefona giremiyor ama kendi cihazlarını yapmak yerine cihazların içine giriyorlar evdeki. Bu ben ne zaman gittim? 2018'de Berlin'deki fuara gitmiştim, IFA'ya. Orada mesela Google stand açmadı, Amazon stand açmadı çünkü aslında diğer markaların televizyonlarının içine işte buzdolaplarının içine girmişlerdi. Yani bizim evimizde aslında onların içine girebileceği bir ekosistem var. Hepimizin ev eşyaları var.
Arabalar da var.
Araba var aynen. Mesela Ford'un Ford Sync ile ilgili böyle bir planı vardı. Yani dolayısıyla ben oturup televizyon izlerken televizyon kumandamdan aktive ettiğim Google Asistan'ına soru sorabilirim. Yani onda telefonuma da ihtiyaç yok. Yani hepsi aslında ne yapmak istiyor hayatın her noktasında. Bu geliştirdikleri sesli asistanla olmak, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, sesli arayüzü her yere sokmak ve bunu ayrıca bir de kendi yarattıkları smart speaker dediğimiz sesli asistanlarda da sunuyorlar. Yani hem somut olarak varlar hem de başka cihazların telefonda dahil olmak üzere daha böyle soyut bir şekilde varlar diyebilirim.
Yani yazılım olarak çeşitli ürünlerde varlar. Fiziki olarak da çeşitli ürünlerine içerisinde yer alarak işte pazarda yer buluyorlar diyebiliriz. Aynen, aynen. Az önce şeyden bahsediyordun. Hani biraz ülkemize doğru konuyu çeksem. İşte Türkiye'de sesli arayüz kullanıyor muyuz mesela? Hani Amerika'da vesaire çok yaygın dedin ama ya da Türkiye'de yaygın olarak kullanacak mıyız? Yoksa böyle sesli arayüz deyince bu tamamen hani hep ilk akla şey geliyor ya, hani klasik örnek çağrı merkezlerindeki hani olumsuz tecrübelerden veya yine bankalar bu konuda bayağı iyi, onları görüyorum bu aralar. Hani bankaların asistanlarından mı ibaret yalnızca ülkemizde olay?
Şimdi şöyle, ben aslında buna hiç dikkat etmiyordum asistanla çalışmaya başlayana kadar. Bir insan işin içinde olunca algısal olarak da galiba her şey dikkatini çekmeye başlıyor. Türkiye'ye baktığım zaman bu sesli arayüz veya sesli iletişim diyeyim, yani sesli teknolojileri kullanıldığı, böyle gerçekten öne çıktığı 3 tane case gördüm. Birincisi taksiciler. Taksiciler zaten çok eskiden beri aslında kendi aralarında iletişim için bir sistem kurmuş durumdalar. Şimdi teknoloji gelişince buna da çok hızlı adapte olmuşlar. Mesela işte şuraya gitmek istiyorum diyorsun. Taksici ne yapıyor? Navigasyona girecek. Hiçbir şekilde eliyle girmiyor. Direkt o yerin adını söylüyor. Google Maps işte dinleyerekten onu oraya yazıyor ve hop diye başlatıyor. Onun dışında kendilerine böyle uygulamaları var mesela. Eskiden telefonları bağlayarak yaptıkları şeyi şimdi bir tane sesli iletişim uygulamasından yapıyorlar. Ya onlar bunu gerçekten, bir de hani sadece genç olan da değil. Yani yaşça daha böyle bu teknolojilere adapte olmasını beklemediğimiz kişilerde de ben gözlemledim. Onlar çok hızlı adapte olmuş durumda. İkincisi, çok kullanan okuma yazma bilmeyen küçük çocuklar. Onlar zaten bu tür şeylere çok çabuk alışıyorlar. Yani biz asistayı divan oteline koymuştuk ilk başta. Orada bir entegrasyon yapmıştık. Ya kimse böyle çok yanaşmazken küçük çocukların asistayı oradaki deneyimleri boyunca kullandıklarını gözlemledik yaptığımız sağ çalışmalarında. Yani onlar daha böyle bir ilişki kurmaya yatkınlar. İşte şöyle bir şey olmuştu. Asista, işte küçük bir tane kız vardı, asista anlayamadı onun dediğini. O zaman da döndüğümüz bir tane anons var. İşte üzgünüm, dediğinizi anlayamadım. Size yardımcı olmak için kendimi geliştireceğim gibi bir şey. Ondan sonra o kız dedi ki, ya tamam dedi, sen benimle konuş, ben sana öğreteceğim, sen kendini geliştireceksin. Yani onlar gerçekten çok daha hızlı adapte oluyorlar. Şimdi okuma yazma bilmeyen çocuklarda da şunu gördüm, iletişim kurabilmek için, ya hepsinin elinde zaten artık telefon, tablet var. Mesela WhatsApp'tan mesaj yollayabilmek için sesli mesaj yolluyor. Ya, ve bunu kendi keşfedebiliyor. Onun dışında mesela hepsi YouTube izliyorlar. YouTube'da istediği videoyu aratmak için yine oradaki Google'ın asistanından yararlanıyor. Mikrofon tuşuna basıyor ve onu kullanıyor. Evet,
mikrofon ikonunu görmeleri yeterli.
Yani. Aynen, yani onlar hop hop kullanıyorlar ve bunu seviyorlar. Dolayısıyla onlar aslında daha da büyüdüğünde bu tür teknolojileri zaten benimsemiş olacaklar. Yani eve bir asistan alıp onu kullandırtmayı öğretmek zorunda olmayacağız. Ama ona birazcık daha var yani onların büyümesine. Üçüncü olarak da yine aslında benzer bir case olarak akıllı telefonları çok iyi kullanamayan, işte dokunmatik klavyede yazmakta zorlanan daha böyle büyük kişiler çok kullanıyor. Yani mesela yazacağı mesajı dikte ettiriyor. Yani bu da aslında bizim bahsettiğimiz konuşma anlama ve anlamlandırma teknolojisi. Yani onu kullanıyor ve çok hoşlarına gidiyor. Şimdi Türkiye'de bir böyle case'ler var. Ama onun dışında biz çok hıza meraklı bir milletiz. Sabırsızız. Yani her şey hemen olsun istiyoruz. Bunun da en büyük örneği çağrı merkezi. Yani çağrı merkezinde mesela orada bir sesli asistan var. Diyor ki ben size yardımcı olacağım. Bana ne istediğinizi söyleyin. Çoğu kişinin ilk dediği şey müşteri temsilcisiyle görüşmek istiyorum. Diyor ki tamam diyor müşteri temsilcisiyle görüşmek istiyorsunuz ama bana söyleyin. Hayır, müşteri temsilcisiyle görüşmek istiyorum. Yani o kişiyle görüşene kadar aynı cümleyi tekrarlıyoruz. Çünkü onun bize yardımcı olabileceğine inanmıyoruz. Yani ben şöyle söyleyeyim, bu işin içinde olan biri olarak ben de müşteri temsilcisiyle görüşmek istiyorum diyorum. Bu biraz böyle alışkanlık sanırım. Yani onu kıramıyoruz. Orada mesela bankayla ilgili bir şey olduğundan dolayı istiyoruz ki gerçekten beni anlayacağına inandığım biriyle konuşayım. Yani bu birazcık da aslında bizim çağrı merkezlerimizdeki deneyimin çok iyi olmamasından. Yani şimdi orada mesela diyor ki size yardımcı olayım. İşte örneğin bana bunu diyebilirsiniz, şunu diyebilirsiniz ya da bir menü sayıyor 10 madde. Yani ben orada söyleyeceğim ne demek istediğimi aslında ama araya giremiyorum. Ondan sonra ya belki de üçüncü benim istediğim şey ama benim bütün hepsini dinlemem gerekiyor. Ondan sonra işte şey oluyor 1, 2, 3, 4, 5 hani sayısını söyleyin diyor, rakamını söyleyin. 10 tane şey olunca ben aslında istediğim şeyin kaçıncı olduğunu unutuyorum. Çünkü onu dinlerken acaba benim istediğime daha yakın bir şey gelecek mi ileride diye düşünüyorum. Yani işte kredi kartı borcumu öğrenmek 3'tü diye aklımda tutamıyorum. Yani bu konularda gerçekten büyük gelişmeler oluyor. Bizim de birazcık daha sabırlı olmamız gerekiyor bence. Yani şöyle söyleyeyim, eğer hiç kullanılmazsa bir geri bildirim de olmaz. Geri bildirim olmazsa neyin geliştirileceği de bilinemez. Yani biraz böyle kısır döngü. Ama
karşılıklı beslenen şeyler. Aynen, yani teknoloji öyle belli bir yere geliyor. Sunduğu imkanlarla, yeni çıkan şeylerle birlikte onun ne şekilde faydaya döneceği de yine o datadan işte çıkarımlarla senin de belirttiğin gibi çıkıyor. Bir de şey var, aslında hani soruya istinaden devamında bahsettiğin 3 örnekte de deneyimi etkileyen yegane unsurlardan belki de en önemlilerine değindin. Üçünün de ortak noktası kullanıcıya bir şey sağlamasıydı, fayda sağlamasıydı. İşte nedir? Taksi şoförleri işte arabanın içinde işte müşteri binmiş, hemen anında işte aksiyon alması gerekiyor. Yazmakla uğraşmaya gerek yok. Hani konuşmak bir fayda sağlıyor ve onun işini gördüğü için, bir yarar sağladığı için o şekilde kullanıyor. Ama opsiyon var, yazılabilir. Hayır, konuşmayı tercih ediyor çünkü çalışıyor ve fayda sağlıyor. Yine ikinci verdiğin örnek, işte küçük kızın olduğu otele koyduğunuz yerde de aslında o küçükler yazı yazmayı bilmiyor. Ama karşısında bir şey var, bir araç var. Hani konuşabiliyor, konuşmakla iletişim kurabileceğini anladığı an aksiyona geçip bir interaction doğmasını bekleyerek bir şeyler söylüyor. Keza üçüncüsü de yine o işte hani yazma konusunda zorluk çeken insanlara bir değer sağlıyor. Yani senin de belirttiğin gibi bunlar biraz ihtiyaç, biraz da hani teknolojinin geldiği noktada karşılıklı böyle beslenmekle ilerleyen yeni sunulan değerler, ürünler, çözümler şeklinde ben de yorumumu eklemiş olayım. Sohbetin de bu aşamasına gelmişken belki işin biraz da hani tekniğine doğru kaysak ve tabii senin tecrübelerinden faydalansak, hani sesli arayüz geliştirmenin aşamaları ve dikkat edilmesi gereken basit şeyler nelerdir?
Şimdi ben tabii Asista projesine çalışmadan önce hiç böyle bir deneyimim yoktu. İlk başladığım günden şu an geldiğim noktada gerçekten çok büyük bir değişim var. Çünkü birazcık daha böyle teknolojiyi de öğrendikçe aslında ne nasıl olmalıdır, İnsan böyle yavaş yavaş kapıyor. Ben ilk başladığımda Asista'ya, şimdi şöyle Asista'nın en başından varım gibi düşünülüyor ama aslında ben o projede başladığımda bir cihaz vardı, karşımda duruyordu.
Bana şey dedi, mi peki şöyle mi? Çok özür dilerim bölüyorum. Yok. Ama yani yazılım ekibi hani ve hani fiziki üretim ekibi ayrıdır diye tahmin ediyorum. Yani nasıl bir ekip yapısı var orada? Mesela senin projedeki pozisyonun ve hani geliştirme süreçlerinde nerelere dokunduğundan da bahsedebilir misin dinleyicilerimize?
Tabii ki. Biz şimdi Arçelik'te Arçelik İnovasyon diye bir ekibiz. Ben başladığımda da böyle 10. kişi olarak başlamıştım bu ekibe. Şu anda bir 20 kişi olduk. Hatta geçmiş bile olabiliriz. O zaman aslında Asista'da çalışan İstanbul bacağında 10 kişilik bir ekiptik. ODTÜ Teknokent'te de bir ekibimiz vardı. Bulut tabanını kurmak, yani bulut işlerinde onlar yardımcı oluyordu bize. Bir de Tayvan'da da yine Arçelik'in bir ekibi var. Onlar da daha böyle cihaz geliştirme kısmında gibi diyebilirim. Dolayısıyla aslında böyle küçük ama farklı lokasyonlarda olan bir ekiptik. Şimdi benim şansım şu oldu. Aslında birazcık teknolojiyi öğrenmemi de sağlayan şey, uygulamaları geliştiren yazılım ekibi benim yanımdaydı. Dolayısıyla ben onlardan çok ayrı değildim. Bir şey geliştirirken mesela ne olsun, yemek sipariş etme uygulaması diyelim. Şimdi orada aklıma bir şey takıldığı zaman, yani bunun teknik olarak olup olmayacağı, olmayacaksa bizim bunu kullanıcıyı rahatsız etmeden nasıl çözeceğimizi ben orada uygulamayı yazacak kişiyle tartışabiliyordum zaten. O bayağı yardımcıydı. Dolayısıyla her şeyi orada çözdük. Bir de şöyle bir şey var. Biz hani küçük bir ekiptik. Tabii küçük ekip olmanın getirdiği şeyler de bir ürün var, bir proje varsa aslında herkes güçlü olduğu yerde orada girecek. Yani ben Asista'da sadece sesli arayüzü geliştir, yani onun tasarımını, uygulamaların tasarımını yapmadım. İşte Asista'nın marketingini de ben yaptım. Marketing ekibimizle beraber o benim üstümdeydi. Ondan sonra kullanıcılarımıza mesela böyle düzenli newsletterlar yolluyorduk. O newsletterların içinde ne olacak, içeriği ne olacak, tasarımı nasıl olacak, onu da bizim ekip yapıyordu, ben yapıyordum. Dolayısıyla aslında yani bir müşterin varsa o müşterinin memnuniyetini sağlamakta. Yani call center'a bir şikayet geldiğinde hemen onu çözmek de bizim business ekibinin üzerindeydi. Onun dışında işte nasıl diyeyim, cihazın şirket içinde gidilip diğer birimlere anlatılıp aslında o teknik servisin kurulması da. Yani normalde böyle Arçelik gibi büyük şirketlerde algı şöyle oluyor. İşte bir iş var, ben tasarımını yaptım, o geliştirmesini yapacak, ama bu iki ekip birbirinden tamamen ayrı. Hiç konuşmuyorlar, etmiyorlar. İşte satışı bambaşka bir ekipte oluyor. O ilgileniyor onunla. Böyle biraz daha kopuk olurken biz birazcık da küçük olmamızdan dolayı aslında her işine koştuk diyebilirim. O da aslında işin içine daha çok girmemi sağladı.
Evet, harika. Bir de şeyi de belirteyim. Yani hani sen ne zamandır tabii ekipte birliktesin onu tam bilemiyorum ama UXM Meetup 319'da yine Arçelik UX ekibini biz konuk etmiştik Ankara'da. Gizem ve Nesibe buradaydı. Onlara da buradan bu vesileyle selamımızı tekrar iletmiş olalım.
Evet, ben aslında sizi de öyle tanıdım. O zaman projede çalışıyordum. Ve ben de gelecektim o hafta sonu ama benim çok önceden planlanmış bir seyahatim vardı. O yüzden biz öncesinde onlarla bir toplantı yaptık. Ben işte anlattım Asista'yı onlara. Onun dışında bir de bizim ekipten de çağrıyla Emirhan gelmişti. Beni temsilen onlar orada durmuşlardı. Ama yani sizi tanımam da aslında o etkinlik sayesinde oldu.
Güzel, harika. Sevindim, güzel, mutlu tesadüf. Oldum bunu duyunca. Peki Asista'dan devam etsek, mesela Asista'daki deneyimleriniz neler? Hani Türkçe'de yaşadığınız belki zorluklardan bahsedebilirsin. Ben onu merak ediyorum. Nasıl bir dil o bağlamda teknik olarak? Hani çok iyi yaptığınızı düşündüğünüz ya da hani sizi zorlayan noktalara bahsedebilir misin? Değinebilir misin?
Tabii ki. Şimdi Türkçe konuşurken fark etmiyoruz ama böyle bir işin için gelince anladım ki çok zor bir dil. Yani çoğu şey böyle, şimdi insan önünde örnek olmayınca neye bakıyor? Alexa'ya bakıyor, Google'a bakıyor. Benim işte işe başladığımda ilk yaptığım şey aslında girip onların önceden hazırladıkları bu tasarım guide'larını okumak oldu. Orada çok güzel şeyler var. Yani bu işe girmeyi düşünen birinin de kesinlikle onlara bakmasını öneririm. Orada böyle güzel trikler var. Ama şimdi bu bir önceki Conversational UX podcastinde de bahsedilmişti. Hatta böyle dinleyince evet ya oldum direkt. Çok basit bir şey var. Sen, siz. Ya bu o kadar klasik bir şey ki Türkçe'de. Bir cihaz yapıyorsun, bunun içine bir karakter oturtuyorsun ve sen demesiyle siz demesi çok büyük bir fark. Yani istiyorsun ki evinde benimsenen bir şey olsun ama işte aynı zamanda sen bir markasın, Arçelik'sin, onu da es geçmemen gerekiyor. Her dediğin şey aslında karakter yaratıyor. Yani o asistanın ağzından çıkacak her cümle bir karakter yansıması diyebiliriz. Yani hava durumunu nasıl söylediği bile çok kritik. Şimdi bizim öncelikle çözmemiz gereken bu sensiz krizi oldu. İşte bahsettiğim gibi mesela asista aynı zamanda divan otelindeydi. Öyle olunca mesela orada aslında divanı temsil eden bir şey. Biz en son
bu test için, test için miydi divan otelinde?
Yok, hayır. O bizim aslında projelerimizi B2B, B2C diye bölebilirim asistada. B2B'deki ilk projemiz divandı. Biz asistayı tanıttığımızda böyle bir tane vizyon filmi çekilmişti. O noktada yoktum ben. Ve aslında o videonun amacı sesli teknolojiler geliyor, sesli asistanlar geliyor. Bunlarla işte yemek de söyleyebileceksin, banka işlemi de yapabileceksin, onu da yapabileceksin, bunu da yapabileceksin. Bunu anlatmaktı. O videoyu ya birkaç
Birkaç kez söyleyince merak ettim. Hani otelden anekdot veya örnekleme paylaşınca. Yani işin research kısmında da galiba eskin olarak varsın diye tahmin ediyorum.
Evet, evet. Yani otelde divan aslında bizim hem müşterimizdi hem de aslında otel dediğimiz case'de yani bir günde iki misafir geldiği bile oluyor. Dolayısıyla feedback toplamak için bizim nasıl diyeyim oyun havuzumuz oldu. Ama aslında tamamen onlar için geliştirme yaptık. Yani divandaki odalarda ışıkları, televizyonu falan hepsini asistayla kontrol edebiliyordunuz. Ve bu onlara sağlanan bir hizmetti. Yani sadece test gibi değildi. İşte divanda sizli yaptık. Sonra dedik ki asistanın bir evde sizli konuşması olmaz. Uymuyor karakterine. Sen yaptık. Bu krizi aştık ama gerçekten kısa sürmedi. Onun dışında mesela bir zorluk Türkçe'de çok farklı kullanım var. Yani televizyon kapatmak için söylenebilecek çok fazla şey var. Bu birazcık daha teknik tarafa kaçıyor ama şimdi mesela televizyonu kapat bir şeydir. Televizyonu söndür diye bir kullanım bile var Türkçe'de. Dolayısıyla aslında bunların hepsinin kapsanması gerekiyor. Bunun için dil modellerinin oluşturulması gerekiyor. O dil modeli de ne demek? Aslında çocuğa konuşmayı öğretir gibi şey diyorsun, yani televizyonu kapamak için böyle de diyebilirsin, şöyle de diyebilirsin. Ya bu cümleleri arkadaki o SR yani speech recognition dediğimiz konuşma anlama kısmını öğretmek demek. Dolayısıyla bu gerçekten insanı tanımayı gerektiren bir nasıl desem, yani yetenek de değil ama insanı tanımak gerekiyor, etrafı dinlemek gerekiyor ki insanlar neleri nasıl söylüyor diye. Bir de tabii teknik tarafta büyük bir zorluk diyebilirim. Birazcık daha ama sesli arayüz tarafına dönecek olursam. Şimdi bizim böyle nasıl diyeyim? Mesela gidiyoruz birileriyle toplantı yapıyoruz. Çünkü aynı zamanda ekosistemi kurmak da benim görev tanımım içerisindeydi. Bu da ne demek? Yani şu an Alexa'da 150 bin tane yetenek var. Bunun hepsini Amazon geliştirmiyor. Yani bir şey açmış, insanlar kendi uygulamalarını yazıyorlar. Çünkü Amazon'un bu kadar çok content yaratacak bir gücü, ya da gücü demeyeyim tabii ki vardır ama iddiası yok. Yani onun işi o değil. Arçelik olarak aslında benim de işim content'i yaratmak değil. Yani mesela meditasyon uygulaması olsun deniyor. Bence çok da güzel uygulamalarından biri asistanın. Ama ben şimdi bunun için meditasyon içeriği yaratamam. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Bunun için bir işbirlikçi bulmam gerekiyor. Uygulamalarımızın birçoğu da bu şekilde aslında. Şimdi bu toplantıda...
Güzel, evet. Çok güzel bir noktaya değindin aslında. Bir noktada bu ürünler, yani hani fiziki olarak ayrışıp böyle asista gibi evimizin bir köşesinde duran ürünler, evimizde yer alan ekosistemdeki teknolojiyle birlikte birbirleriyle haberleşen cihazlar arasında bir hap da oluyor.
Tabii, aynen.
Aynen. Hani o bağlamda işte ampullerimizi açıp kapatabiliyoruz veya televizyonumuza bağladıysak onu açıp kapatabiliyoruz. Kameraya bağladıysak hani o gibi faydaları da var.
Evet, yani şöyle söyleyeyim, biraz bak konu dağılmış olacak yine ama şimdi bizim çağrı merkezine özellikle de bu Asista ve Kakadu Bey kampanyası çıktıktan sonra çok fazla soru ve istek gelmeye başladı. Şimdi onları analiz ettiğimde ben, insanlar aslında hep evlerindeki cihazları kontrol etmek istiyor. Ya bu Türkiye'de şu an sesli asistanlarla ilgili de bir gözlem diyebilirim. Yani diyalog gibi değil ama ben komut vereyim ve onu yapsın. Daha tek yönlü bir ilişki var. Ben bunun ileride bir diyaloğa döneceğine de inanıyorum. Ama ya o aslında evini akıllı yapmak için kullanılan bir, ne diyeyim, gateway olabilir. Yani ben sesli söyleyeyim, o her şeyi halletsin. Gideceği yön de bu şekildedir yani. Uygulamalara geri dönecek olursam, biraz dağıttım konuyu.
Yok, estağfurullah, lütfen.
Şu şekilde şimdi gidiyoruz, toplantı yapıyoruz. Herkes o çok güzel diyor, çok etkileniyor falan ve bir anda uçup kaçmaya başlıyor. Yani bunu da yapsın, şunu da yapsın, böyle de yapsın. Şimdi burada çok kritik bir şey var. Deneyimin hızlı olması lazım. Neden sesi tercih ediyoruz? Çünkü doğal, çünkü hızlı. Yani bana bir faydasının olması gerekiyor, işte konuştuğumuz gibi. O nedenle şimdi nereden örnek vereyim? Mesela yemek siparişinden örnek vereyim. Yemek sepetiyle bayağı bir konuşmuştuk. Şimdi sesli asistan, yani bu smart speaker dediğimiz tarafta görsel bir arayüz yok. Aslında o nedenle sesli arayüzle sesli asistanları ayırmak istedim. Görsel arayüz olmaması o kadar kritik bir şey ki. Şimdi ben yemek sepetine girip bir sipariş vereceğim zaman, işte restoran listesi çok uzun, bunu görüyorum. Ben bunun sesli olarak okunmasını bekleyemem. Kimse bunu istemez. Ne yapar? Onun yerine açar, telefonundan buna bakar. Onun dışında işte biz nasıl bir çözüm bulduk buna? Dedik ki zaten yemek sepetindeki çoğu kişi, böyle %60'ı önceden verdiği siparişlerden gidiyor. Bunun üstüne dedik ki tamam, o zaman biz aslında son 3 sipariş üzerinden bir sipariş verilmesini sağlayalım. Çünkü kullanıcıların çoğunu tatmin ediyor. Şimdi şöyle bir şey var, yemek siparişi verirken neden bir de serbest bırakmıyoruz? İşte ben hamburger söyleyeceğim ama içinde domates olmasın, onun yerine bu olsun, şu olsun. Yani bunlar işi komplike hale getiren şeyler. Bunu sesli bir deneyim tasarlarken minimize etmek asıl amaç. Çünkü eğer ben bir yemek siparişi verirken gidip bana 15 tane soru soracaksa, yani şu anki teknolojiyle çünkü şey yapmanız mümkün değil. Yani ben bunun hepsini bir ses kaydı olarak alayım, ondan sonra da arkada işlemi yaparım gibi bir şey mümkün değil. İngilizce'de de aynı şekilde. Yani bir tatil ayarlayacaksanız Alexa öncelikle uçuşunuza bakar. Tek tek sorar. Nereye gideceksin? Hangi saatlerde gitmek istiyorsun gibi. Türkçe'de de bu şekilde. Yani teknoloji böyle. Dolayısıyla benim bu iletişimi en kısa sürede tutup işlemi hızlıca halletmem gerekiyor. Yani hedef tamamen bu olmalı. Bunu da olumlu bir şekilde yapmak. Yani höt sen sadece bunu söyleyebilirsin şeklinde de olmamalı. Şimdi dolayısıyla tekrarlı siparişten gitmek bir şeydir. Adreslerde mesela bu bir case. Yani her uygulamada farklı bir şey çıkıyor. Demişlerdi ki mesela bize yemek sepetinden, benim belki iş yerimde bir asistan var, evimde de bir asistan var. Ben istiyorum ki işten çıkarken yemeği söyleyeyim, eve gittiğimde yemek de biraz sonra gelsin. Hani onu beklemeyeyim. Dolayısıyla burada adresi sormak önemli. Ama adresi gidip de bana şimdi söyle tek tek adresi gibi değil. Kayıtlı adresten yine iş var, ev var, okul var. Yani zaten bu üçünden birini seçtirmek. Dolayısıyla böyle kısa tutmak gerekiyor. Bir de görsel bir arayüz olmadığını her zaman akılda bulundurmak gerekiyor. Yani bu şey gibi, ben işte A menüsü almışımdır yemek sepetinden. A menüsünü aldığımda 25 liraydı. En son o fiyattan sipariş vermişim ama şimdi 27 lira olmuş. Ya buna 27 lira olduğunu senin kesinlikle kullanıcıya söylemen gerekiyor. Çünkü normalde bunu app'ten sipariş veriyorsa belki görecek ve vazgeçecek. Yani şu an hani yemekte 2 lira gibi düşünüyoruz ama başka bir uygulamada farklı bir şey olabilir. Ya da benim mesela yine Asista'da en sevdiğim uygulamalardan biri bir sudan su söylemek. Hey Asista, bir su söyle diyorsun ve otomatik olarak senin su siparişini tekrarlıyor. Ama şimdi benim son su siparişim bir kampanyaysa ve artık geçerli değilse, normalde app'e girdiğimde bana o kampanyayı göstermeyecek. Ama kayıtlarda olduğu için onu söylemesi gerekiyor. Dolayısıyla benim artık bu kampanyanın olmadığını söylemem gerekiyor. Bir fiyat değişikliği varsa bunu söylemem gerekiyor. Yani şöyle düşünmek lazım hep. Bunu tasarlarken sanki telefonda konuşuyorum ve karşımdaki kişi bana bilgi veriyor. Ve bunu da en kısa sürede tutmak. Yani işin triği bu aslında. Fark ya, bir happy pet çıkarılır önce. İşin tamamen güzel, düzgün gittiği bir yolculuk diyelim. Ve bunun kısa olması gerekir. Ondan sonra da tek tek exception dediğimiz case'leri düşünüyoruz. Yani işte ürün fiyat değişmesi olur, farklı seçenekler eklenmesi olur, yeni bir program eklenmesi olur. Yani bunları böyle kocaman bir dialog flow yapıyoruz diyebilirim.
Evet, süper, harika. Bu peki bu bahsettiklerine dayanarak biraz böyle çerçeveyi genişletsem, sana her şey sesli bir uygulama olabilir mi ya da olmalı mı desem, ne dersin?
Her şey sesli bir uygulama olamaz. Yani direkt söyleyebilirim bunu. Çünkü anlamını kaybetmemesi gerekiyor. Yani dediğim gibi gidip ben 20 tane soru cevaplayacaksam telefonda hemen 2-3 adımda yapabileceğim şey. Yani şu an mobilde de mesela UX çok ilerlemiş durumda. Zaten her şey çok hızlı ve hiç insanı yormadan yapmak için uğraşıyoruz. Dolayısıyla bunun şöyle olması lazım. Yani mobildeki deneyim eğer sesteki deneyimin önüne geçiyorsa hız olarak, bu bence sesli olmamalı ya da seste daha kısa bir şekle getirilmeli gibi düşünüyorum. Bir de anlamının olması gerekiyor. Yani nasıl diyeyim? Şimdi bankalar Türkiye'de teknoloji konusunda birbiriyle yarışan kurumlar diyebiliriz. Herkes en iyisini yapmak istiyor, en dijital olmak istiyor. Dolayısıyla Asista zamanında bize çok fazla banka geldi. Ve şu şekilde, yani biz bunda ilk olmak istiyoruz. O yüzden hemen bir şey yapalım. Teknik olarak da çok güçlüler. Ama şöyle bir şey var. Bankacılık tarafında gerçekten zorlayıcı regülasyonlar var. Dolayısıyla işte siz hesabınızda ne kadar para kaldığını öğrenemezsiniz. Yani bir login, hani giriş yapma zorunluluğunuz var. Bunu da işte gelen SMS'le mesela onaylamanız gerekiyor. Yani hemen böyle her şeyi öğrenemiyoruz. Mesela Amerika'da öyle değil ama Türkiye'de böyle. O yüzden bankalar da bize dedi ki bunları yapamıyoruz. Ama şöyle olsun, en yakın ATM'yi sorsun. Bunu yapabiliriz. Şimdi evde duracak bir cihazdan bahsediyoruz. Evde duracak bir cihazın yeri sabit. Ev sabit çünkü. Öyle olunca ben bir kere sorarım en yakın A bankasının ATM'si nerede diye. Ama yani evime ondan daha yakın bir ATM açılma olasılığı nedir bilmiyorum. Yani dolayısıyla tek kullanımlık bir uygulama ve de anlamsız bir uygulama oluyor. Yani o sadece PR için yapılmış bir şey. Ama ha dersiniz ki ben bunu marketing olarak kullanmak istiyorum. Hani yurt dışından bir örnek vereyim. Mesela Zyrtec var. Zyrtec alerji ilacıdır. Benim gibi polen alerjisi olanlar çok iyi bilir. Zyrtec şimdi ne yapmış? Alexa için bir polen uygulaması yapmış. Yani ben çıkmadan önce havadaki polen oranını soruyorum. Çünkü bu benim için bahar döneminde gerçekten kritik. Yani belki
tekrarlanan bir şey. Yani
evet, tekrarlanan bir şey.
ATM'yi bir kere ATM'de ATM örneğinde kişi bir kere öğrendikten sonra hayatından onu çıkaracak. O bir daha sorma gereksinimi duymayacak ama bu tekrarlanan bir şey olduğu için sürekli ardışık yöneltmesi gereken bir durum.
Aynen. Yani o nedenle sesli uygulama ne olur? Bence şirketler de, firmalar yani bunu düşünebilirler ileride marketing için kullanacakları zaman da. Bir, faydası olacak. İki, hızlı olacak. Üç, gerçekten çok büyük bir görsellik gerektirmeyecek. Yani şu an mesela chatbotlar iyi çalışıyor. Neden? Çünkü bir bankada kurları sorduğunuzda size bunu tek tek söylemiyor. Ama bir linke yönlendiriyor. O zaman mantıklı ama ses dediğiniz şey bir süre. Yani ben mesela şu an konuşuyorum. Bu da yani beni ortada hop diye durduramıyor. Yani o yüzden onun bilgiyi almak için bütününü dinlemesi lazım. Burada da bir süre geçiyor ve bu okumamdan aslında daha uzun bir şey. Dolayısıyla hızlı olması gerekiyor. Anlamının olması gerekiyor. Yani bir insanın daha kolay yapabileceği şeyi sadece ses havalı olduğu için o şekilde yapmaya çalışmak zor. Bir de eğer exception case'iniz çoksa ve deneyimi uzatıyorsa o da gerçekten bir çile oluyor kullanıcı için. Yani lanet ediyorsun bir noktada. Diyorsun ki tamam ya ben bunu telefondan daha hızlı yapardım. Yani sesli arayüz bize ne katıyor? Bence multitasking katıyor. Yani günümüz çok hızlı olduğundan dolayı ben mesela hep o örneği veriyordum. İşte herkes diyordu ki ben telefondan da bakabilirim buna. Telefonda da görebilirim. Ama olay aslında bir yere yetişeceksen ve evde hazırlanıyorsan sana gelen mesajı okutmak mesela telefonu eline alıp bakmaktan sonra sen hazırlanırken mesajın okuması bir fayda sağlıyor. Hız sağlıyor ve aslında bana çok da fazla exception çıkaran, işi uzatan bir şey değil. Ya da otobüse yetişeceğim aynı zamanda. Otobüsün saatini soruyorsan ben hazırlanırken elime telefonu almadan bence bu bir fayda sağlıyor. Bunlar önemli şeyler. Ama onun dışında yani sadece olmak için olmak yani kullanıcıyı kendinizden soğutmanıza bile neden olabilir bence.
Belirttiğin gibi yani pazarlama kısmında da aslında kullanılan hani gerçi hani ortalama bütün yeni şeyler hani çıktığında şu an biraz yapay zeka da öyle ya işte yeni bir şeyler olduğu zaman sanki varmışçasına bir satışa dönüşecek mi diye firmalar deniyor. Belki hani tartışılır bunu denemekte haklılar mı haksızlar mı ama işe yarıyorsa da uyguluyorlar diye düşünüyorum. Peki bu alanla uğraşan ya da bu alana yönelmek isteyen kişiler için sesli arayüz geliştirme deneyimini oluşturmada ya da geliştirmede bize tüyolar verir misin? Bahseder misin?
Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben ilk televizyon yayın akışı uygulaması geliştirmeye çalışmıştım. Bu da böyle nasıl diyeyim? Yani bir arkadaşıma göstermiştim. O zaman da işte işe yeni başlamışım, heyecanlıyım. Bana bakmıştı ve demişti ki Zeynep bu olmaz. Yani bu hiç gerçekçi değil. Çünkü demişti sen benimle konuşurken de böyle konuşmazsın. Yani böyle akıp gidiyordu. Yani o olmayınca başka bir şey her yerden okular çıkıyordu. Bir de şöyle söyleyeyim. Ya bu dikkat edilmesi gereken bir şey. Gerçekten bir insanla konuşur gibi yapılması gerekiyor. İkincisi de şimdi ben her şeyi yazarak yapıyordum. Google Drawings kullanıyordum. Yani çok böyle advanced bir şey değil. Google Drawings'te kendi flow chartlarımı çiziyordum. İşte kullanıcı böyle dedi, asista böyle dedi. Farklı case'leri çıkarıyordum. Ondan sonra bunu uygulamayı geliştirecek arkadaşıma veriyordum. O geliştiriyordu. Ondan sonra çok büyük bir heyecanla asistanın başına gelip deniyordum. Ve hiç düşündüğüm gibi olmuyordu. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi ben bunları sadece yazıyorum ve hiç okumuyorum. Öyle olunca da demiştim ya daha deminde. Yani kafamın içindeki ses aslında benim konuşmamdan çok daha hızlı gidiyor okuduğum zaman. Dolayısıyla böyle bir tatminsizlik oluyordu. Sonra şöyle bir uygulama buldum. Bence kurcalamak için de çok güzel. Tortu.io diye. Tortu bildiğimiz Türkçe tortu gibi yazılıyor. Orada benim bu aslında Google Drawings'da yaptığım şeyi orada yapabiliyorsunuz. Farklı petler yaratabiliyorsunuz. Ve daha sonrasında da Amazon'un ve Google'ın TTS'leri entegre buna. TTS de aslında sizin yazdığınız teksti sese çeviren teknolojiye deniyor. Oradan mesela Türkçesi de var bu arada. Seçiyordum işte Amazon'un Türkçe TTS'ini. Ondan sonra yaptığım path'i oradan aslında cevapları da manuel olarak seçerek yaşayabiliyorum. Yani bir tür simülasyon yapıyor. Dolayısıyla o zaman görüyorum. Diyorum ki tamam bu cümle aslında burada çok uzun oluyor ve deneyimi uzatıyor. Buna gerek yok. Ben bunu farklı şekilde söyleyeyim. Ya da şöyle bir şey var. Mesela TTS'ler her kelimeyi düzgün okuyamıyor. Bunda nedeni heceleri alıp birleştiriyor olmaları. Dolayısıyla bazı kelimeleri nasıl diyeyim? Mesela animasyon diyemiyor da animasyon diyor. Şimdi bu da çok kötü bir şey yani. Düzgün konuşamamak gibi. Dolayısıyla o tür kelimeleri de fark edip onları düzeltmenizi sağlıyor. Yani bunu farklı bir yazım biçimiyle de düzeltebilirsiniz. Bir iki harf oynayıp. Ya da işte animasyon kelimesini kullanmazsın da yönlendirmeyi takip edin dersin gibi. O nedenle aslında önceden bir simülasyon yaratmak bence çok işe yarıyor. Böyle uygulamalar hızlandırıyor da süreci. Çünkü ya biri alıp bunu geliştiriyor. Sonra sen hayır bu böyle olsun diyorsun. Ona göre tekrar geliştiriyor. Bu git geli birazcık öldürüyor. O açıdan önden bir denemek. Yani böyle bir şey kullanmasanız bile karşınıza birini alın, oturtun onu. Ondan sonra böyle simülasyon gibi yapın. Yani bu bile bence bayağı geri bildirim veren bir uygulama olur.
Peki şey sorabilir miyim? Nereye gidecek sence bu hani dünyayı da hani işin içinde olan direkt biri olarak hani nereye gideceğini düşünüyorsun bu teknolojinin veya hani bir sonraki yakın zamanda hani öngördüğün şu alanlarda yaygın olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum dediğin şeyler var mı?
Ya Asista için konuşursam Asista aslında bizim umduğumuz o büyük wow etkisini yaratmadı. Ama kullanıcıları var. Ben şu an Türkiye için birazcık daha erken olduğunu düşünüyorum. Ya da şöyle söyleyeyim, bunun birazcık daha öğretilmesi gerekiyor. Yani eve böyle bir cihaz koyduğunuz zaman bu beni dinliyor mu diye soran çok fazla kişi var. Dolayısıyla orada birazcık daha bir güven kurulması, birazcık daha bu işin nasıl olduğunu öğretmemiz gerekiyor. Globalde bakacak olursam, smart speaker'lar bir noktada bence yok olacak. Ama bu benim tamamen şahsi görüşüm. Yani böyle bilir kişi gibi konuşmayayım. Çünkü zaten bu teknolojiler artık bir cihazdan çıkıp farklı şeylerin içine entegre oluyor. Ama gitgide hızlanan hayatımızda bence hayatımızın büyük bir parçası da olacak. Yani bu hep böyle reklamlarda ileriyi anlatan şeylerde gösterilir ya, tamamen connected bir ev. Her şey zaten sen kalktığın oluyor ya da işte Black Mirror'daki gibi mesela bir şey var evde ve senin için her şeyi önceden yapıyor, hallediyor. Burada sesin büyük bir yeri olacak. Yurt dışında bence çok daha hızlı olacak. Bizim tarafta da olacağına ama ben inanıyorum. Birazcık daha telefonlarımızın içinde daha güçlü olacağına inanıyorum. Daha sonrasında da telefonu tamamen ortadan kaldıracağına inanıyorum bu arada. Yani bu teknoloji o kadar ilerleyecek ki, ya bu dediğim belki önümüzdeki sene olmaz ya, yani önümüzdeki sene de olmayacak zaten ama ileride gerçekten bizim telefona veya görsel bir arayüze ayrı bir cihazda ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum ben. Yani her şeyi sesli halledebileceğiz.
Biraz da şey aslında, az önce de yine sohbette değindiğimiz gibi işte fiziki olarak sesli asistan cihazından bahsediyorsak onun ayrışması ve pazardaki değer önerisiyle insanların hayatında yer bulma yarışı çok daha farklı noktalara değinerek aslında son kullanıcıda yer buluyor. Yani şey gibi durumları ben hatırlıyorum. Mesela işte Philips'in ampulleri, hani onu kontrol etmek için alan kişileri biliyorum. Bu tarz hapları. Yine keza şeyde de öyle galiba. Hani Apple'da direkt aktif olarak kullanmıyorum ben ama Apple Home var, yine bu hub tüm cihazları birbirine bağlayan uygulama. Yani işte evde değilken IoT ile işte ilgili cihazları haberleşmeyi sağlayan, o bağlamda bir yerlere de böyle şey gibi sanki böyle bir dağıtıcı görevini görüyor gibi de geliyor bana. Hani yine işte piyasada da onun şeysini görüyoruz. Mesela Apple, yine şu an sessiz düşünüyorum, hani Apple Speaker aslında bir ses sistemiyle birlikte onu o değer önerisiyle sunmaya çalıştı. Yani benim hani dinleme ve görme imkanım olmadı ama mesela şu an o aklıma geldi. Hani sen böyle bunları söyleyince. Evet, Siri içinde var ama değer önerimiz bak bu bir ses sistemi ve kaliteli bir ses sistemi. Hani premium bir cihaz şeklinde yer bulmaya, vermeye çalıştı. Yani farklı rakipler farklı şeyleri deniyorlar. Yine Google keza, yine şey, Google'ın Duplex'i var. Yani o çok inanılmaz bir teknoloji gibi geliyor bana. Aynen ya, inanılmaz bir şey. Yine Alexa bir şeye, senin de belirttiğin gibi piyasada atakta ama Türkiye'de çok yaygın değil. O da hani Amazon'un burada o kadar piyasasının olmamasından belki kaynaklanıyor vesaire. Yani deniyorlar firmalar ama senin de belirttiğin gibi bence ses kaçınılmaz. Yani hani tamamen görselliği, o bir arayüzü, görsel arayüzü, göze dokunan arayüzü ortadan kaldırır mı? Onu bilemiyorum. Hani çok da büyük konuşmamak da lazım. Hani olabilir daha doğrusu. Çünkü bazen inanılmaz bir yükseliş oluyor. Bir inovasyon birçok şeyi değiştirebiliyor. Yani günün sonunda bugün mesela bankalardan bahsettik o kadar. Uygulamalar bankaların, banka şubelerinin yerini aldı hayatımızda. Hani sesin de o bağlamda sunacağı değer önerisiyle, yine teknolojideki gelişmelerle birlikte hayatımıza birçok noktaya dokunacağını, hani bu alanda profesyonel yetkinlikle, mesela sen üçüncü konuğumuzsun, çalışma alanlarının açıldığı veya işte çeşitli teknolojilerle geliştirme süreçlerinin, deneyim tasarımlarının sağlandığı farklı farklı yollara doğru gidiyor diye düşünüyorum.
Evet, süper biraz Zeynep. Yaşayarak göreceğiz yani neler olacağını. Aynen.
Ben iletişim kurduğun için çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı da yavaştan kapatsak iyi olacak. Yine yayınımızı kapatmadan önce dinleyicilerimiz sana herhangi bir kanaldan bir şey sormak isteseler, yaygın olarak kullandığın kanalı paylaşabilir misin? Nereden ulaşabilirler?
Tabii. Slack'ta varım zaten. Bakıyorum evet, oraya.
Aynen. UX Minimal Slack'inde Zeynep var arkadaşlar. Evet. Siz de gelin.
Onun dışında LinkedIn'ime bakıyorum. Oralarda ulaşabilirler. Asista, asista dışı, sesli arayüz. Yani merak ettikleri her şeyi bana her zaman sorabilirler. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.
Harikasın. Bir de yine son olarak aktarmak istediğin şeyler de varsa değinebilirsen sevinirim.
Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Umarım birilerine faydası olur anlattıklarımın, ya da böyle akıllarına fikir gelmesini sağlar. Dediğim gibi her zaman ulaşabilirler bana.
Evet, yine ben yayınımıza katıldığın için ve aktardıkların için sana teşekkür ediyorum. Ve izninle o zaman yayınımızı kapatıyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayınımızda Zeynep gibi konuk olmak isterseniz lütfen bizimle iletişim kurmaktan çekinmeyin. Slack kanalımıza gelin, Zeynep de orada, az önce de belirttik. Yeni bölümlerimizi dinlemek için dinlediğiniz platformlardan, Spotify, Apple Podcast vesaire, hangi uygulamadan dinliyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Takip ederseniz yeni bölümlerden çünkü haberdar olursunuz arkadaşlar. Yine Patreon'dan bizi desteklerseniz mutlu oluruz. Ve sosyal medya hesaplarımızdan bizden haberdar olmak için de hangi kanalı kullanıyorsanız bizi bulup, UX Minimal'i bulup takip edebilirsiniz. Başka bir UXM podcast'inde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.